Katre-i Matem, İskender Pala, 22. Ayrım. Hünkârın bir işaretiyle muhafızlardan biri salonun ortasında yığılmış duran nesnelerin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Üst üste torbaların görünmesiyle birlikte salondan dışarı taşan iğrenç bir koku duyuldu. Sultan, torbaların içinde ne olduğunu biliyordu ama bu sayıda çok ve bu derece kötü durumda olacaklarını düşünmemişti. Dehşetle irkildi, öfkeliydi, çok öfkeliydi. Çevresindeki adamların hepsi adeta titremekteydiler. Duvarların akışlı odanın ortasında bir büyük sofra sinisi üzerine yığılmış çoğu birbirine benzeyen torbalar. Ve bu torbalarda eller, ayaklar, kafalar, bacaklar, gövdeler. Kimisinin etleri lime lime, kimisi yalnızca kemik kalmış, eski yeni ceset parçaları. Balıkların diş izleri hala üzerinde etleriyle morarmış, kararmış torbaların kıllarına yapışmış bedenler. Bir zamanlar konuşan, dinleyen, yürüyen, öfkelenen insanlar. Üç hilal cemiyetinin çorbacısı önündeki yığını öfkeyle bakmakta olan sultana izah ediyordu. Efendimiz, bizi bağışlayınız. Ağ attığımız yerin zemini ziyadesiyle milli çamur idi. Ceset parçalarını ve torbaları ancak bu kadar temizleyebildik. Suç delillerini korumak adına da, bu insanları canlıyken korumak değil miydi vazifeniz? Veli hünkârım, vazifemizde ihmalimiz olmuştur. Cezamıza boynumuz kıldan incedir. Bohemya vizenin altında nakışlı duvarlara çarpan derin bir sessizlik oldu. Yere eğilmiş başlar sultanın kapı ile pencere arasında gelip giden ayak seslerinden başka bir harekete cesaret bulamıyordu. Ayak seslerinin gittikçe ağırlaşan vurgusu zihinlerde bir tokmak sesine dönüştüğü sırada sultan aniden dönüp sordu. Kaç kişinin cesedi var burada? Üç ayrı kişiye ait uzuvlar hünkârım. Bir de buraya getiremediğimiz delikanlı cesedi var. Hekimbaşı kulunuz ile diğer hekimler henüz inceliyorlar. Onların söylediğine göre bu torbalardaki insanların ikisi yaşlı erkek, diğeri de 30'lu yaşlarında bir kadındır. Ama kadının başı adamlardan da birinin gövdesi henüz bulunamadı. Kaç arşın derinlikten çıkardınız bunları? Tam Kasımpaşa açıklarında hünkârım, 38 arşındır. Peki kimmiş ölenler, tespit edilebildi mi? Yalnızca bir tanesi hünkârım. Yaşlı adamlardan birinin bundan 5 ay evvel kaybolan Hintli bir tacir olduğu anlaşıldı. Adam çolak imiş. Bezirganlardan bazıları onu kolundan tanıdılar. Cesetlerden hiçbirinin üzerinde eşya ve takı yoktu. Denize atılmadan evvel soyuldukları ve yüzüklerinin ve mühürlerinin alındığını sanıyoruz. Dalgıçlar torbaların içinde değil ama dışında duran takılar, taslar ve bir hançer çıkardılar. Öte yandan parçalanmış veya yıpranmış torbalar ile saçılmış insan kemikleri de çıktı. Muhtemelen zamanla içindekiler dökülmüş veya balıklar tarafından sürüklenmiş torbalardı bunlar. Bölge milli çamuru olduğu için hiçbir şey görülmüyor ve yalnızca el yordamıyla arama yapılabiliyor hünkârım. Bu da dipteki her şeyi yeniden karıştırıp görünmez kılıyor. Fakat hem balıkçılar hem de dalgıçlar dipte ziyadesiyle et yiyen balık olduğunu söylüyorlar. Ağlara takılan balıklar içinde balık eminizin hiç tanımadığı cinsten balıklar bile türemiş. Bir de hünkârım, cesetlerin parçalanmış biçimleri hepsinin aynı baltanın işleminden geçtiğini gösteriyor. Buldunuz mu peki? Baltayı henüz bulamadık ama yapanlardan birinin izini sürdük. Ceset parçalarının konulduğu torbaların hepsi kıldan dokunmuştu. Bunlardan birini yıkatıp çarşıya gönderdim. Torbayı dokuyan adamı 3 gün önce arattım. Nihayet dokumacılardan birisi torbayı tanımış. Orta odasına aldırıp kendim sorguya çektim. Adam elimde yarı sağlam 2 torba daha görünce tir tir titremeye başladı. Onları nereden aldınız dedi. Ben de onu alanı tanıyıp tanımadığını sordum. Evet dedi. Geçen yıl balıkhane esnafından Esed Ağa nam birisi almıştı bunları. Keçi kılından dokumuştum. Oradan tanıyorum. Niçin aldığını bilmiyorum. Ama elinizdeki torba onlardan biri diye anlattı. Adam masum idi efendimiz. Ben de Esed Ağa'yı araştırdım. İtiraf ederim ki öğrendiklerimden dehşete düştüm. İnsanların zalimlerinden ve şerlilerinden bir kallaşı evbaş bir herif imiş. İstanbul'da masumların haremlerine el uzatır ve onlara tuzak kurarak işlerini yürütür bir zalim. Kimsesiz zenginlere tuzak kurarak mallarını ellerinden alan bir çetenin üyesi olduğunu sanıyoruz. Tanıyanlar eli kolu uzun biri olduğunu söylüyor ama hakkında fazla konuşmak istemiyorlar. Şerrinden korkuyorlar, bu yüzden kimse onu şikayet edememiş anlaşılan. Bir hikayesini de öğrendim. Adam birkaç yıldan beri şarkıcı bir cariyeyi seviyormuş. Şarkıcı bir ay parçası, neredeyse nakışlı bir altın. Onu önce efendisinden satın almak istemiş. Adam kendisini yanına bile yaklaştırmayınca da tuzak kurup kaçırmış. Sonra 300 altını sahibine geri satıp yeniden kaçırmış. Sonra 500 altın istemiş ve yeniden kaçırmış. Neticede cariyenin efendisi iflas edip yuvası dağılmış, hanesi viran, yarı mecnun halde İstanbul'dan gitmiş. Bu cariyeyi daha sonra Eyüp'te bir oyuncakçıya harem diye vermiş. Kadın da bunca çileden sonra aklını oynatır gibi olmuş. Bu sefer de minnallı Mahmut Çavuş adlı bir Yeniçeri çorbacısı kendisine tebelleş olmuş. Cariye daha sonra ortadan kaybolmuş. Mahallesindekiler onun İzmir'e gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediler. Ama biz bulunan kadın cesedinin ona ait olduğunu zannediyoruz. Her ne kadar başı henüz bulunmadıysa da hekim başımızın ifadesine göre yaşı elimizdeki uzuvlara uyuyor. Padişah sözün burasında sağ elini başı hizasında yukarıdan aşağıya indirerek konuşmayı durdurdu. Salondakiler yine donmuşlar, sessizlik içinde hünkârın ne yapacağını bekliyorlardı. O koca hünkâr, Osmanlı Devleti'nin o ihtişamlı hünkârı, hazin bir yüz ifadesi ve adeta çocuklaşmış bir ses tonuyla merhamet duygularını açığa vurdu. Benim memleketimde biri insanları öldürüp organlarını parçalıyor ve ben onu bilmiyorum. Allah bana hesap sormaz mı? Masumların kanını benden istemez mi? Eğer şunda burnumun dibinde böyle canilik yapılıyorsa, acaba ülkemin diğer yerlerinde kimler neler yapmıyorlardır? Sizler hepiniz benimle beraber bu vebale ortak değil misiniz? Herkes benimle birlikte aynı vicdan azabını duymaz mı? Kimseden ses çıkmayıp başlar biraz daha eğilince de sesini yükseltip gürledi. Derhal önümden götürün bunları ve Şeyhülislam Efendi'ye söyleyin, usulüne uygun tarzda defnedilsinler. Varisleri, kimleri, kimseleri varsa bulunsun, yardım edilsin. Sen çorbacı başı, kelleni omuzlarında istiyorsan bütün bu cinayetleri işleyenleri de, varsa diğer cinayetleri de bana en kısa sürede bildireceksin. Bulundukları bölgeyi korumaya alıp genişletiniz. Gerekiyorsa bütün Halic'in dibini milim milim tarayınız ve ne varsa çıkarınız. Dipte bu torbaların bağlandığı taşlar birikmiş olmalı. O taşları çıkartıp hangi bölgede bulunduklarına, hangi ocağın taşı olduklarına kadar her şeyi bir bir inceletiniz. Bana anlattıklarınızı derhal vezirimize de bildiriniz. Tedbirleri o alacaktır. Hekimbaşı Efendi'ye de haber veriniz. Derhal huzura buyursun. Sultan o gün cetveli sim üzerindeki fıskiyelerin, aslan ve ejderha başlı çeşmelerin gürül kürül akan sularında bir neşe yerine karamsarlık ve hüzün görmüştü. İçi kararıyor, ruhu mengenelerde sıkışıyordu. Gün batımında hekimbaşı ile karşılıklı otururken bütün gün hiçbir şey yiyip içmediğini hatırladı. Üzülmüştü. Belki sevineceği bir haber verir umuduyla hekimbaşıya sordu. Efendi, cesedi bulunan delikanlı kaç yaşındaymış? 23-24 yaşlarında hünkârım. Tam olarak kaç ay önce ölmüş? Yaklaşık 7 ay önce Haşmet Mahap. Denize düşüp kendi mi boğulmuş yoksa birisi tarafından mı atılmış? Galiba birisi tarafından atılmış hünkârım. Çünkü el ve ayak bileklerinde ipler bağlıydı. Hatta ağzından paçavralar çıkarıldı. Ağzı kapatılmıştı. Birisinin onu denize attığı kesin o halde. Evet hünkârım, öyle diyebiliriz. Peki denize düştüğünde hala canlı mıymış? Öyle zannediyoruz hünkârım, çünkü bedeninde bir fazla şiddetli darp izi göremedik. Muhtemelen hafif şekilde dövülmüş. Biraz hırpalanmış ve taşlara bağlanıp denize atılmış. Sultan hekimbaşıya elinin tersiyle çıkabilirsin işareti yaptığında birden acıktığını ve iştahının yerine geldiğini hissetti. Bu ölen delikanlı Şehzade Ahmet olmalıydı. Çünkü hekimbaşının anlattıkları Kazasker İshak Efendi'nin iddia ettiği ölüm biçimine ve tarihine pek uyuyordu. 38. sual. Anlat, neden Çera uyandırdın? İbrahim Paşa Sadabat kasırlarından erken dönmüş, bir zamanlar Fransa'ya elçi gönderdi. 28 Çelebi Mehmet Efendi ve matbaanın başındaki İbrahim Müteferrika Efendi'yi huzuruna çağırtmıştı. Çünkü bu iki adam kendisine itaatle birlikte son zamanlarda kumbaracı Ahmet Paşa ile birlikte siyasi işlere karışır olmuşlardı. O günkü gündemlerinde daha evvel bastıkları Vankulu denen Sihah-ı Cevheri ile Ferhengi Suuri Namlugatlar, Naima ve Raşid tarihleri, Mısır tarihi, Timur tarihi, Takvim-ü Tevarih gibi tarih eserlerinin yeniden basımı ve bunlar için Paris'ten getirtilmesi gereken yeni hurufat var idi. Matbaa bazı cahil ve sığ sahaf esnafının muhalefetine rağmen yüz artan işler yapmıştı ve bu güzel işlere devam etmek gerektiğine inanıyorlardı. O gün Galata'dan demir alıp Toulon limanına gidecek bir gemi vardı ve matbaa hurufatı için birinin bu gemiyle gönderilmesi gerekiyordu. Vezir hem gidecek kişiyi tespit edip hem yol harcırahı ödemesi hem de bazı özel siparişler vermek üzere kuşluk vaktinde ikisini de sarayına kabul etmiş ve Müteferrika Efendi'yi gemiye yetiştirmek üzere uğurlamıştı. 28 Çelebi Mehmet Efendi ile sabah kahvesini içtikleri sırada Üç Hilal Cemiyeti Çorbacıbaşı olan ağanın geldiğini kulağına fısıldadılar. Bu adamla her zaman yalnız görüşmüştü. Çünkü devletin bütün sırlarına sahip olan bir adamı, daha da önemlisi kendi özel araştırmalarında da kullandığı birini başkasının yanında konuşturması uygun olmazdı. Üstelik bu adamın kimliğinin de bilinmemesi gerekiyordu. Uşaklarından birini görevlendirip Çelebi'yi yüklüce bir hediyeyle uğurladıktan sonra derhal Çorbacıbaşı'yı içeri aldırdı. Adam vezirin eteğini öpüp peykeye bağdaş kurduktan sonra derhal anlatmaya başladı. Sadabat'ta padişaha anlattıkları neredeyse aynı cümlelerle şimdi at meydanındaki vezir konağında tekrar ediyordu. Bulunan kesik bedenlerden, torbalardan, dalgıçlardan uzun uzun bahsediyor, sorulara cevap vermeye çalışıyor, nefes alıp yeniden anlatmaya devam ediyordu. Baltayı henüz bulamadık ama yapanlardan birinin izini sürdük. Ceset parçalarının konulduğu torbaların hepsi kıldan dokunmuştu. Bunlardan birini yıkatıp çarşıya gönderdim. Torbayı dokuyan adamı 3 gün arattım. Nihayet dokumacılardan birisi torbayı tanımış. Orta odasına aldırıp kendim sorguya çektim. Adam elimde yarı sağlam 2 torba daha görünce tir tir titreyip başlayıp "Onları nereden aldınız?" dedi. Ben de onu alanı tanıyıp tanımadığını sordum. "Evet," dedi. "Geçen yıl balıkhane esnafından Esed Ağa'dan birisi almıştı bunları. Keçi kılından dokumuştum. Oradan tanıyorum. Niçin aldığını bilmiyorum ama elinizdeki torba onlardan biri," diye anlattı. Adam masum idi efendimiz. Ben de Esed Ağa'yı araştırdım. İtiraf ederim ki öğrendiklerimden dehşete düştüm. İnsanların zalimlerinden ve şerlilerinden bir kallaşa evbaş bir herif imiş. İstanbul'da masumların haremlerine el uzatır ve onlara tuzak kurarak işlerini yürütür bir zalim. Kimsesiz zenginlere tuzak kurarak mallarını elinden alan bir çetenin üyesi olduğunu sanıyoruz. Tanıyanlar eli kolu uzun biri olduğunu söylüyor ama hakkında fazla konuşmak istemiyorlar. Şerrinden korkuyorlar. Bu yüzden kimse onu şikayet edememiş anlaşılan. Bir hikayesini de öğrendim. Adam birkaç yıldan beri şarkıcı bir cariyeyi seviyormuş. Şarkıcı bir ay parçası, neredeyse nakışlı bir altın. Onu önce efendisinden satın almak istemiş. Adam kendisini yanına bile yaklaştırmayınca tuzak kurup kaçırmış. Sonra 300 altına sahibine geri satıp yeniden kaçırmış. Sonra 500 altın istemiş ve yeniden kaçırmış. Neticede cariyenin efendisi iflas edip yuvası dağılmış. Hanesi viran, yarı mecnun halde İstanbul'dan gitmiş. Bu cariyeyi daha sonra Eyüp'te bir oyuncakçıya harem diye vermiş. Kadın da bunca çileden sonra aklını oynatır gibi olmuş. Bu sefer de Bindallı Mahmut Çavuş adlı bir yeniçeri çorbacısı kendisine tebelleş olmuş. Vezir cümlenin burasında irkildi. 8 ay önce konağına gönderilen kesik kadın başı ve örülmüş saçları gözlerinin önüne geldi. Karşısındakine belli etmemeye çalışarak bir soru sordu. Kimmiş bu Mahmut Çavuş, araştırdınız mı? Araştıracağız efendim. Cariye daha sonra ortadan kaybolmuş. Mahallesindekiler onun İzmir'e gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediler. Ama biz bulunan kadın cesedinin ona ait olduğunu zannediyoruz. Her ne kadar başı henüz bulunmadıysa da hekim başımızın ifadelerine göre yaşı elinizdeki uzuvlara uyuyor. Vezir şaşkındı. Bir an o kadının başı bir gece Sultanahmet Camii haziresine kendi ellerimle gömüldü deyiverecekti neredeyse. Ama asıl aklını kurcalayan şey Bindallı'nın kendisiyle olan macerasının ve onu hapse attırmış olmasının devletin gizli haber alma teşkilatı tarafından bilinme işiydi. Bu nasıl bir gizli haber almaydı? Duyguları karmakarışıktı. Bir yandan şehirdeki zindan kayıtlarının incelenmeden sonuca varılışını öfkeleniyor, diğer yandan yalnızca kendisinin bildiği bir gerçekten dolayı gizli bir memnuniyet duyuyordu. Çorbacının diğer cümlelerini ise artık neredeyse hiç duymadı. Çünkü önünde heyecanlı bir hikayenin devamı vardı. Bilinmezleri çözmek, soruları birer birer cevaplamak, ipuçlarını değerlendirmek yine çocukça bir sevincin içindeydi. Birkaç gün kendini eğleyecek bir araştırma bulmuştu işte. Üç Hilal Cemiyeti'nin bulamadığı başın nerede gömülü olduğunu yalnızca o biliyordu işte. Bunca cesetin sırrını da Bindallı biliyor olmalıydı. Bu da ona gerçeğin kapısını aralayacak, hatta sultandan evvel olup bitenleri kendisi keşfetmiş olacaktı. Gizli servisi geride bırakmanın gururu ile içinden kendisini kutladı. Şimdi yapması gereken şey Bindallı'ya gönderdiği zindandan aldırıp kimsenin erişemeyeceği bir yerde saklamak ve bilgileri kontrollü biçimde ağzından almaktı. Ama belki de Yeniçeri ağasına haber gönderip bu işleri onlara bırakmak en iyisi olacaktı. Şu güzelim bahar çiçeklerini kan rengiyle bozmanın ne lüzumu vardı? Evet evet, yarından tezi yok, Yeniçeri ağasını azarlayıp Üç Hilal Cemiyeti'nin başındaki çorbacıyı değiştirmesini isteyecek, sonra da onları Bindallı'yı sorgulamaya yönlendirecekti. Ama ondan önce Eyüp'te İskele Sokağı'ndaki çerağı uyandıran İranlı gezgin dervişi dinlemesi gerekiyordu. Karşısında oturan adamı gönderip Kara Şahin'i içeri aldırdı. Neşesi pek yerindeydi. Hoş Ahmedi derviş, hoş bulmuşam Han Nöker. Demek Azeri'sen, acemem mirim, lakin az Türkçe bilirem. İyi o halde anlat, neden buradasın, neden çerağı uyandırdın? Han Nöker, insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Ben de... 39. sual. Yeğeye ne olmuştu? Oyuncakçı dükkanlarının hizasındaki büyük gürültünün içine telaşlı bir rüyaya dalar gibi daldı. Hemen her dükkanın önünde zırlayan, ağlayan, sümüklerini çeken çocuklar ve onların gönüllerini yapmaya çalışan annelerinin bağırış çağrışlarıyla cıvıl cıvıl bir çarşıydı burası. Saçaklarına ve kapılarına oyuncakların asıldığı sıra sıra dükkanlarda neler neler satılmıyordu ki? Kamış borulardan mamul düdükler ve kavallar, içine üfürülünce ucundan bir kağıt ve dil çıkaran tırlaklar yahut tavus kuyruğu gibi uzayan fırlaklar, dilli düdük, kaba düdük, Arap düdüğü, Macar düdüğü, Mizmir düdüğü ve çığırtma düdükler, Eyüp borusu, küçük tef, tümbelek ve kemençeler, tahtadan oyulan ve paçavra doldurulmuş bezden sıçan ve kuşlar, hareket edebilen kara göz karakterleri Hacı Yatmazlar, yürüyebilen öküz ve at arabaları, fayton ve landolar. Sokağı asıl kalabalıklaştıran seyyar oyuncak satıcılarıydı. Kimisi bir eşeğin sırtında, kimisi bir el arabasında, hatta kimisi keçiye yüklediği oyuncakları bağıra çağıra satmadaydılar. Bunca oyuncak arasında çocukların hepsi söz birliği etmiş gibi ille de bıraklayan kurbağayı istiyorlardı. 22. ayrımın sonu sayfa 232, devamı 23. ayrımda.